Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine Katar'la başlayalım. Beklenmedik, umulmadık. Belki bekleniyordu da bu kadar şiddetli olacağı beklenmiyordu birçok kişi tarafından. Bir Katar krizi patlak verdi Orta Doğu'da. Ancak bunun yanı sıra Katar'la Türkiye'nin ilişkileri de çok iyi. Katar'la ve Suudi Arabistan'la diğer Körfez ülkeleriyle de. Türkiye bu arada arabuluculuğa belki soyunacak ama iki arada kalma durumuyla karşı karşıya kalabilir mi?
Şimdi işin merkezinde, krizin merkezinde İran olduğunu görüyoruz bir kere. Katar krizinin aslında merkezinde İran var. İran'la ilişkiler konusunda biraz daha Suudi Arabistan'a göre mesafeli davranan Katar'a, Suudi Arabistan'ın Amerika ile de uzlaşma içerisinde bir abluka uygulaması. Önce 7 ülkeydi, şimdi ülkelerin sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. Diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler de söz konusu. Ve İran'la ilgili bir gelişme Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Zaten bu kriz sonrasında hemen İran Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye geldi. Bölgemizde çok ciddi gelişmeler var. Fikir alışverişinde bulunmak ihtiyaç haline geldi dedi. Endişe verici gelişmeler var dedi. Ve Türkiye'de başbakanlar Cumhurbaşkanı'yla, Dışişleri Bakanı'yla konuştu. Şimdi çok ciddi bir krizle karşı karşıya Türkiye tabii. Katar'la iyi ilişkileri var. Suudi Arabistan'la iyi ilişkileri vardı. Son dönemde biraz mesafe konuldu araya. Çünkü bu üçlü Suriye'de özellikle muhalefete son derece ciddi destek veren üç ülke, öne çıkan üç ülke. Katar krizi aslında geliyorum diyen bir krizdi. Suudi Arabistan'la Katar arasında bir gerilim olduğu zaten biliniyordu ama çok ciddi bir şekilde abluka kararının alınması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden sonra bunun olması Türkiye'de bir tereddüt yarattı. Çünkü Katar'la çok ciddi ilişkileri var. Hatta orada askeri üs kurmaya çalışıyordu. Bunun için planlamaları yapılıyordu. Mecliste anlaşmaları geçmek üzereydi. Ve Katar konusunda İran merkezli çıkan kriz Türkiye'yi zor durumda bıraktı. Bir tarafta Suudi Arabistan, Türkiye'nin iyi ilişkileri olduğu, son dönemde Mısır'daki darbeyi desteklediği için ayrı düştü politikalar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Kralı'nın iyi ilişkileri olduğunu bütün dünya biliyor. Ve bunun dışında Katar, zaten Katar emiriyle son derece sık ilişkileri var. Sık sık Türkiye'ye geliyor ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor. Birden Katar'a uygulanan ambargoyla denklem değişti. Çünkü Suriye'deki ateş Türkiye'yi de yakıyor yıllardır ve orada uygulanan politika içeride de çok ciddi bir biçimde eleştiriliyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde İran var. Suudi Arabistan'la İran arası zaten gerilimli. Acaba ateş İran'a mı sıçrayacak kaygısı var.
Bu arada Çarşamba günü İran'da patlamalar gerçekleşti. Hatta meclise, Tahran'da meclise giren saldırganlar oldu.
Tam da onu söyleyecektim. İran'da da IŞİD tarihinde ilk kez bir saldırı gerçekleştirdi. 40'ın üzerinde yaralı var. 12 kişi hayatını kaybetti. Hem meclise hem Hümeyni'nin mezarına yönelik bir saldırıydı. Bu üçüncü timin de saldırıyı gerçekleştiremeden yakalandığına ilişkin bilgi verdiler. Asıl önemlisi tabii bu saldırı sonrasında devrim muhafızlarının yaptığı açıklama. Bunun arkasında Suudi Arabistan var açıklaması. Şimdi İran'la Suudi Arabistan arasındaki tansiyonun bu kadar artması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı hedef tahtasına koyması Türkiye'yi kaygılandırdı. Suudi Arabistan'la Katar arasında da bir seçim yapma zorunluluğu ortaya çıkıyor. İlk başta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu meselenin suretle çözülmesi için hemen devreye girdi. Farklı liderleri telefonla aradı, arabulucu olmak istedi ama karşı taraftan Mısır da çünkü işin içinde ve Mısır'la Türkiye'nin ilişkileri son derece gergin. Pek itibar görmedi gibi bu arabuluculuk girişimleri. O işi daha çok Kuveyt üstlendi ve Kuveyt'in şimdi o girişimlerinden bir sonuç beklentisi var. Ama tabii Suudi Arabistan son derece net. İran son derece net ve iki büyük ülkenin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteği de. Türkiye burada taraf tutacak mı? Hangi tarafı tutacak? Oralarda da soru işaretleri vardı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından anlıyoruz. Bölgede bir oyun oynanıyor ama aktörleri kim henüz tespit edebilmiş değiliz diyor. Böyle aniden çıkan büyük bir kriz için. Son dönemde Arap ülkeleri arasında böyle bir dayanışma, Katar'a karşı gösterilen dayanışma gibi bir dayanışma görülmemiş. Bu nasıl oluyor? Kim bu aktörler ve ne yapılmak isteniyor? Türkiye tam olarak bunu da çözebilmiş değil.
Bu arada Türkiye'nin aldığı bir karar var. Çarşamba günü yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Katar'da yapılacak olan jandarma eğitimi, orada kurulacak üsle ilgili protokol konusunda bir karar çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Acaba bu protokolün bu dönemde açıklanması Türkiye'yi tamamen bir taraf safına mı iter, yoksa bu protokolü biraz geciktirmek mi gerekirdi sizce?
Evet, zaten muhalefetin eleştirileri de bu yönde. Türkiye'nin bu protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem de alelacele geçirmiş olmasının bir taraf gibi görünmesini sağlayacağı biçiminde. Ancak şu anlıyoruz, yönetim Türkiye'de AK Parti yönetimi ve hükümete yakın bir takım kaynakların Katar'a yaklaşımından anlıyoruz ki Türkiye aslında Katar'ın yanında. Zaten Cumhurbaşkanı Katar'ın terörü desteklediğine ilişkin söylem çok ileri bir söylemdir. 15 yıldır tanıyorum, böyle bir şey söz konusu değil dedi. Yani Türkiye biraz daha Katar'ın yanında pozisyon almaya başladı bu süreçte.
Dolayısıyla da İran'ın yanında yer alma durumu olmaz mı? İran da Suriye'nin yanında. Bu nasıl bir denklem?
Çok enteresan bir tablo. Onu demek istemiştim zaten. Dengelerin nasıl değiştiğini bir anda. Evet, Suriye'de karşı karşıya kalan iki devlet, sadece Suriye'de değil, Irak'ta da karşı karşıya kalan Türkiye ve İran şimdi başka bir tehlike karşısında yan yana görüntüsü veriyorlar. Yani zor bir politika, zor bir dönem. Zaten Orta Doğu'da her gün dengeler değişir diye genel bir söylem var. Bunu doğrulayan aslında buna en iyi örneklerden biri gibi duruyor. Şimdi ne olacak önümüzdeki dönemde? Türkiye Katar'a asker göndermek için protokolü meclisten geçirdi. Muhtemelen oradaki üssü biraz genişletecek. Oradaki asker sayısı 600 civarında askerin orada görev yapması söz konusu. Türk uçaklarının da oraya gitmesi söz konusu. Bu aynı zamanda bir pozisyon aldığının da göstergesi. Ama peki Suudi Arabistan'la ilişkiler nasıl devam edecek? Ya da diğer körfez ülkeleriyle? Buralar hep soru işareti.
Suudi Arabistan'ın gönderdiği protokolde, daha doğrusu Katar'dan uymasını istediği protokolde İran'la ilişkilerini kesmesi var. İran'la ilişkilerini kesmesi gerekirken yarın öbür gün Türkiye ile ilişkilerini de kesmesi diyebilir mi Suudi Arabistan?
O kadar ileri gider mi bilmiyorum ama Trump'ın girişimi de burada enteresan. Yani dünyada öyle liderler var ki ertesi gün ne yapacakları belli değil. İlk yaptığı açıklamada Trump malumunuz dedi ki terörün finansmanı konusunda bundan sonra müsamaha gösterilmeyecek dedim. Bölge ülkeleri de Katar'ı işaret ettiler. Yani belasını buldu gibi bir cümle kullandı Twitter üzerinden verdiği mesajda. Sonra yaptığı açıklamadaysa Katar emiriyle diğer ülkeler arasında ara buluculuk yapabileceğini söyledi. Hatta Katar emiriyle telefonla da konuştu.
Hatta Beyaz Saray'ı da davet etti.
Beyaz Saray'ı da davet etmiş. O nedenle ciddi bir bilinmezlik içinde devam ediyor süreç. Ancak dediğimiz gibi denge sürekli değişiyor. Türkiye'nin rekabet içinde olduğu, Suriye'de karşı karşıya olduğu, bir Şii hat oluşturmakla suçladığı İran'la şimdi Türkiye yan yana. Çünkü İran'da yanacak bir ateşin Türkiye'ye getirebileceği zararları Türkiye'de herkes biliyor. Yani o noktaya doğru ilerlememesi için elinden geleni yapacaktır. Tabii bu arada Suudi Arabistan'la nasıl karşı karşıya kalacak ya da Amerika ile ilişkiler nasıl yürüyecek, buraları da hep soru işareti.
Peki Katar'ın İran'la bu kadar yakın olmasının nedeni ne? Suriye'yi anlayabiliriz, Suriye yönetimini anlayabiliriz ya da İran'ın yakınında olan diğer ülkeleri anlayabiliriz ama Katar nedir ortaklıkları?
Ortak doğal gaz havzasını kullandıkları bir kere en önemli meselelerden birisi bu. Ortak doğal gaz havzasını kullanıyor olmaları. İkincisi bölgede Katar'ın Suudi Arabistan'ın dışında, diğer körfez ülkelerinin de dışında farklı ve kendine has bir dış politika oluşturma gayreti içinde olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan Mısır'daki darbeyi destekledi. Katar'la da Mısır'ın ilişkileri kötü değil ama İran konusunda farklı düşünüyorlar, farklı yerdeler. Bir nokta daha var. Yemen'deki savaşta oluşturulan koalisyonun içindeydi Katar. Oradan da çıkarıldı. Yani İran'ın desteklediği gruplara karşı Suudi Arabistan'ın yürüttüğü savaşta Suudi Arabistan'la birlikteydi. Yani
burada... Şimdi Suudi Arabistan itip onu İran'ın yanına yaklaştırmış olmuyor mu bir yerde böyle davranarak? Yani İran'a karşı duruşta bizim yanımızda duramazsın diyor. Sen İran'la müttefiksin demeye mi getiriyor?
Tamamıyla öyle ama İran konusunda yapılan bir açıklama, sonra işte siber saldırıya uğradık diyerek o açıklama geri çekildi. Katar'da Dışişleri Bakanı yaptığı açıklama. O açıklamayı gerekçe gösteriyorlar. Ama tabii tek başına bu değil. Bunun yanında bir de Müslüman kardeşler unsuru var. Bunun da özellikle otoriter rejimlerde, Mısır'da zaten malum Mursi devrildi, Müslüman kardeşlerin cumhurbaşkanı. Suudi Arabistan'da kendi iktidarlarını sıkıntıya sokabileceğinden endişe ettikleri için Müslüman kardeşlere mesafeliler. İşte o Müslüman kardeşlere ev sahipliği yapması ve onlarla yakın ilişki kurmasına da ciddi tepkiler ve o yazılan ultimatomda bu da önemli bir nokta olarak görünüyor. Aynı zamanda El Cezire'yi de bunun içine katabiliriz. Çünkü Arap Baharı süresinde enteresan ve dikkat çekici işler yapmıştı Arap Baharı'nı destekleyen. O Arap Baharı Suudi Arabistan gibi devletlerin en büyük korkusu ve bu çerçevede bakıldığında El Cezire'nin de pakete konulması aslında Arap Bağrı'nın tümüyle bitirilmesi için son bir operasyon olarak görünebilir.
Bu arada hemen şunu da sorayım. Katar açısından baktığımızda Katar, Suudi Arabistan diyorsunuz ki birlikte Suriye'deki muhalifleri desteklediler. Ama İran Suriye'nin yanındaydı. Burada Katar'la İran karşılıklı saflardaydı, karşı cephelerdeydi.
Şimdi tabloya baktığınız zaman bir tarafta Suriye'de İran'la karşı karşıya, bir tarafta Yemen'de İran'la karşı karşıya, diğer tarafta İran'a karşı biraz daha anlayışlı olunması gerektiğine ilişkin bir açıklama var. Sadece o açıklamayı çekip çıkartıp onun üzerinden böyle bir abluka uygulanması aslında işin içinde başka işler olduğunu da gösteriyor. Zaten Cumhurbaşkanı da niye çıktı bu mesele, arkasında kim var, aktörler ne, filan ne, tam olarak anlayabilmiş değiliz derken buna dikkat çekiyor.
Peki ne olabilir, başka ne işler olabilir bunun arkasında? Yani Katar'ı harcamak kimin avantajını olur?
Bütün uzmanların aklına tek bir ihtimal geliyor. El Cezire gibi bir silahla elinde Katar, çünkü küçücük bir ülke, 10 bin civarında bir askeri var. Yani çok zor oradaki baskıya dayanması. El Cezire gibi bir silah var elinde ve bu silahı tamamen ortadan kaldırmak için ve İran'da büyük bir savaş çıkmasın diye, çünkü dış politikası bu yönde, hatta İran'a karşı kendi ülkesindeki Amerikan üslerinin kullanılmamasına ilişkin de bir anlaşması olduğu biliniyor. Daha fazla, daha büyük bir savaş çıkmasın diye farklı bir politika uygulaması. Ama daha akla yatkın olan ihtimalse İran konusu bir bahane. Aslında Suudi Arabistan, Katar üzerinden İran'la hesaplaşmanın, Amerika'nın da desteğini alarak İran'la hesaplaşmanın bir formülünü buldu yorumları da yapılıyor. Ama bunların hepsi havada kalıyor. Çünkü gerçekten kimin elinin kimin cebinde olduğunu bilemediğimiz bir dönem yaşıyoruz ve tabii bu krizin nereye ulaşacağını da bilemiyoruz. Az önce de söyledim, İran'a yapılan bu saldırı sonrasında devrim muhafızlarının yaptığı açıklama, bu işin arkasında Suudi Arabistan var biçiminde. İşte tansiyonun yükselmesi ve hedefte acaba İran var, Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı Obama yönetiminden daha farklı sert bir kuvvet mi kullanacak, bölge ülkeleri burada aracı mı olacak gibi sorular da ortada duruyor. Ama Türkiye bazında baktığınızda şartlardan birisi Müslüman kardeşlerle ilişkin kesilmesiydi Katar'da verilen ultimatomda. Türkiye'nin de Müslüman kardeşlerle ilişkisi var ve işte Hamas'la ilişkisi söz konusu Filistin'de, ki Suudi Arabistan Hamas'ı da Müslüman kardeşlerin bir kolu olarak görüp ona da karşı çıkıyor. Mısır da aynı şekilde. Yani burada Türkiye'de kızım sana söylüyorum, gelin sen anla biçiminde bir mesaj verildiği de konuşuluyor Türkiye'ye yönelik olarak. Ama Türkiye öyle görünüyor ki ilk başlarda tarafsız olmak gibi bir görüntüsü vardı. Sonrasında daha çok Katar'a yaklaşan bir pozisyona bürünüyor. Öyle bir hava var.
Bir de Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olarak kabul edilebilecek olan zeytinlik olayı var. Türkiye'de belirli bölgelerdeki zeytinliklere yönelik alınması beklenen bazı kararlar var. Zeytinlik sahipleri ve daha doğrusu bu konudaki duyarlı vatandaşlar sürekli bu konuyu gündeme getirmeye çalışıyorlar. Son durum nedir, onu sizden alalım zeytinliklerle ilgili.
6. defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zeytin alanlarının imara açılması için bir yasa tasarısı geldi. Daha doğrusu büyük bir yasanın içinde, bir torba yasanın içinde bir madde olarak. Önce imara açılması, yani orada evde yapılabilecekti, AVM'de yapılabilecekti, başka bir takım tesislerde yapılabilecekti. Çok ciddi itiraz oldu. 6. defa diyorum yani tarihinde. Her dönemde denenmiş bu. Hepsinde geri dönmüş. Bir kez daha deneniyor şu anda. Ve buna itiraz olunca hükümet bir değişiklik yaptı. Dedi ki sadece sanayi tesisi açılabilecek. Yani ev bir AVM'ydi, başka ticari merkezler söz konusu olmayacak. Sanayi tesisi açılabilecek. Bunun için de illerde bir komisyon kurulacak. O komisyon onay verirse olacak diyerek bir düzeltme yaptılar. Bu düzeltmeye evet diyenler oldu ama gene de yine bu zeytin alanlarının talan edilmesinden endişe duyarak buna karşı çıktı. Özellikle muhalefet son derece sert. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem HDP, ama bu kez farklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir düzenlemeye karşı çıkıyor. Mecliste o düzeltme yapıldıktan sonra genel kurula gelecekti. Bu hafta gelmesi planlanıyordu. İtirazlar durmayınca araya Cumhurbaşkanı'nın girdiğine ilişkin bilgiler var. Ve bölge temsilcileri, zeytinliklerin sahipleri ya da bölgelerdeki yetkililer, etkililerle konuşarak bir orta yol bulunması talimatını vermiş ve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmedi. Gelecek haftaya bırakıldı. Ama muhalefetin tepkisi aynı şekilde devam ediyor. İşte meclis bahçesinde zeytin ağaçları dikiliyor. Zeytinlerin etkili olduğu veya yoğun olduğu bölgelerde eylemler devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları hükümete baskı yapmaya devam ediyorlar. Göreceğiz gelecek hafta bir değişiklik olacak mı? Bu yasa, torba yasadan çıkartılacak mı? Yani 6. denemede sonuçsuz kalacak mı? Yoksa zeytin alanlarına mesela maden kurulabilecek mi? Yoksa Türkiye o yeşillerini korumaya devam edebilecek mi? Hükümet karar verecek. Gelecek haftada sonucu alacağız.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.